Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 2.
Bu garip yerin ismi nedir diye sordu Halime titrek bir sesle. Bir yandan da parmağıyla iki yüksek kule tarafından korunan duvarları işaret ediyordu. Oldukça yorgunsun. Önce bir banyo yap ve bir şeyler ye. Sonra istediğin kadar dinlenebilirsin. Bu arada biraz kendine gelmiş olan Halime, yanında duran kızları çekingen bakışlarıyla süzmeye başladı. Hepsinin elbiseleri son derece güzel ve göz alıcıydı. Çekicilikte birbirleriyle rekabet ediyorlardı sanki. İpek şalvarları her adım atışlarında hışırdıyordu. Vücutlarına tam oturan zengin işlemeli altın mücevherlerle bezenmiş düğmelerle süslü yeleklerinin içinden canlı renkleriyle pırıl pırıl parlayan ipek bluzlar göze çarpıyordu. Kolları değerli bileziklerle, gerdanları ise inci veya mercan kolyelerle süslüydü. Bazılarının saçları açıktı. Bazıları ise ipek başörtülerle bürünmüşlerdi. Ayaklarına renkli deriden yapılmış çok güzel sandallar giymişlerdi. Halime kendi zavallı giysilerine bakarak utandı. Belki de bu yüzden alay etmişlerdi kendisiyle. Önünde durdukları küçük yuvarlak köşk, alçak basamaklı beyaz taştan yapılmış bir merdiven ile çevriliydi. İçeriye bu merdivenler vasıtasıyla giriliyordu. Daha önce gördüğü eski zaman tapınaklarında olduğu gibi bu binanın çatısı da birçok sütun tarafından taşınmaktaydı. Normal görünümlü bir kadın binadan dışarı çıktı. Son derece uzun boylu ve zayıftı. Teni esmerdi. Avurtuları içe çökmüştü. Büyük siyah gözleri ışıl ışıl yanıyor, ince birer çizgiye benzeyen dudakları ona ciddi hatta sert bir görünüm kazandırıyordu. Kibirli bakışlarla kızları süzmeye başladı. Garip bir hayvan ona eşlik ediyordu. Tüyleri parlamayan bir cins kediye benziyordu ama alışılagelmişten çok büyüktü ve bacakları garip derecede uzundu. Halime'ye dik dik bakan garip hayvanın boğazından düşmanca bir hırıltı yükseldi. Korku dolu bir çığlık atan genç kız güzel kıza sıkı sıkı sarıldı. Koruyucusu da onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Ahrimandan korkmana gerek yok. Gerçek bir leopar olmasına rağmen bir kuzu kadar evcildir. Hiç kimseye bir zararı dokunmaz. Kısa süre sonra sana da alışacak ve iyi arkadaş olacaksınız. Hayvanı yanına çağırdı. Boynundaki tasmayı çekerek sessiz olmasını emretti ona. Gerçekten de hayvan az sonra sesini kesti ve dişlerini göstermekten vazgeçti. Gördün mü diye devam etti. Artık deminki kadar vahşi değil. Üzerini değiştirdikten sonra sana alışması daha kolay olacak. Şimdi onu biraz okşa ki kokunu tanısın. Sakın korkma. Onu sıkı sıkı tutuyorum. Halime korkusunu yenmişti. Dikkatle öne eğildi. Arada belli bir mesafe kalmasına dikkat ederek kolunu uzattı ve hayvanın sırtını okşamaya başladı. Hayvan bir süre sonra aynı evcil bir kedi gibi neşeli ve rahat bir sesle mırıldanmaya başladı. Rahatlayan Halime diğer kızlarla beraber gülmeye başladı. ''Bu küçük korkak tavşan da kim Meryem?'' diye sordu yaşlı kadın. Bu arada delici bakışlarla Halime'yi süzüyordu. Onu az önce Adi getirdi. ''Apama. Henüz çok çekingen.'' diye cevap verdi ona kendisiyle ilgilenen kız. Adı Halime. Yaşlı kadın genç yabancıya yaklaşarak onu tepeden tırnağa inceledi. Bu arada da bir hayvan tüccarının at satın alırken gösterdiği özenle vücudunu yokluyordu. Bir şeyler yapılır belki bundan ileride ama önce biraz şişmanlamalı. Bu sıskalıkla hiçbir işe yaramaz. Sonra da sinirli bir sesle devam etti. Demek o pis zenci, o aşağılık hadım getirdi onu size, öyle mi? Kızı kollarının arasına almıştır kesinlikle. Aşağılık herif. Seydun'un ona niye bu kadar güvendiğini hiç anlamıyorum. Adi sadece görevini yaptı diye karşılık verdi Meryem. Artık biraz da çocukla ilgilenmenin vakti geldi sanırım. Halime'nin elinden tutarak yürümeye başladı. Diğer eliyle ise hala leoparın tasmasını tutuyordu. Öteki kızlardan oluşan küçük grup da onların ardı sıra geliyordu. Binayı çevreleyen yüksek bir koridorun içinde yürüyorlardı. Mermer kaplı duvarlar pırıl pırıl parlayarak etraftaki her şeyin görüntülerini yansıtıyorlardı. Kalın tüylü bir halı adımlarının seslerini yutuyordu. Çok sayıda çıkışların birinde Meryem leoparı serbest bıraktı. Aynı bir köpek gibi uzun sıçrayışlarla koşmaya başlayan hayvan, arada sırada bir kediye benzeyen başını Halime'den tarafa çevirerek neler olup bittiğini kavramakta güçlük çeken kızı inceliyordu. Bu arada bir yol ayrımına gelmişlerdi. Yüksek kubbeli, geniş bir salona ayak basmışlardı. Halime hayranlık dolu bir çığlık attı. Rüyalarında bile bu kadar güzel bir şeyi tasavvur etmemişti. Tavan tümüyle cam bir mozaikten oluşuyordu. Parlak renkli camlar güneş ışığının bir kısmını gökkuşağının tüm renklerini yansıtarak içeri bakıyorlardı. Mor, mavi, yeşil, kırmızı, sarı ışınlar nereden geldiği belli olmayan bir su tarafından beslenen yuvarlak bir havuzu aydınlatıyorlardı. Suyun hareketli yüzeyinden yansıyan ışınlar, mobilyalar ve duvarlar da dahil olmak üzere tüm salonu değişik renklere boyuyorlardı. Her tarafta zengin işlemeli, yumuşak yastıklar bulunuyordu. Şaşkınlık içinde Halime kapının eşiğinde donup kalmıştı. Meryem ise hafif bir gülümsemeyle ona bakıyordu. Havuza doğru eğildi ve elini suyun içine soktu. Su tam olması gereken ısıda diye kararını bildirdi. Kendilerine eşlik eden kızlara banyo için hazırlık yapmalarını buyurdu. Bir yandan da Halime'nin elbiselerini çıkarmaya başlamıştı. Diğer kızların orada bulunmalarından utanan Halime, yere bakarak Meryem'in arkasına saklanmaya çalışıyordu. Fakat tüm çabası boşunaydı. Kızlar merakla ve kıkırdayarak kendisini seyrediyorlardı. ''Çıkın dışarı, sizi gidi yaramazlar!'' diye bağırdı Meryem. Kızlar hiç itiraz etmeden bir anda ortalıktan kayboldular. Meryem güzel kızın saçlarını ıslanmaması için topuz şeklinde topladı. Sonra da Halime'ye havuza girmesini söyledi. Onu güzelce kiseleyip yıkadıktan sonra havuzdan çıkararak beyaz bir havlu ile iyice kuruladı. Giymesi için önüne ipek bir bluz ve bir şalvar uzattı. Sonra da ona biraz büyük gelen güzel bir yelek giydirdi ve dizlerine kadar uzanan bir hırka ile kıyafetini tamamlamış oldu. ''Bugünlük benim giysilerimle idare edeceksin ama ilk fırsatta sana güzel elbiseler dikeceğim. O zaman göreceğiz bakalım bir daha sana gülebilecekler mi?'' Meryem Halime'yi üzerinde dağ gibi yastıkların yığılı olduğu bir divana buyur etti. ''Sen burada biraz dinlen, ben gidip kızların hazırladıkları yiyeceklere bir göz atayım.'' Pembe eliyle Halime'nin yüzünü şefkatle okşadı. O anda ikisi de birbirlerini sevdiklerini hissettiler. Halime koruyucusunun nadir parmaklarını minnetle öptü. Meryem kaşlarını çattı. Otoritesinin sarsılmasını istemiyordu. Fakat Halime onun kendisine kızmadığını çok iyi biliyordu. Mutluluk dolu bir ifadeyle gülümsedi ona. Meryem salondan çıkar çıkmaz Halime'nin göz kapakları düşmeye başlamıştı. Bir süre uykuyla mücadele etmeye çalıştı ama yenik düşmesi pek uzun sürmedi. Uyandığı zaman bir an için nerede olduğunu anlayamadı. Neredeydi? Başına neler gelmişti? Uyurken kızların onun üşüyebileceği endişesiyle üzerine örttükleri battaniyeyi yana iterek yatağın kenarına oturdu. Gözlerini ovuşturarak etrafına bakındı. Solgun bir ışıkla aydınlanan genç, neşeli kadın yüzleri belirdi gözlerinin önünde. Hava kararmaya yüz tutmuştu. Meryem kızın yanına diz çökerek ona bir tas soğuk süt uzattı. Halime tası alarak içindeki sütü iştahla içti. Meryem yanında duran renkli bir sürahiye uzanarak bir daha içmesi için tası yeniden doldurdu. Kara derili bir genç kız. Halime'ye yaklaşarak içinde akla gelebilecek her türlü yiyeceğin bulunduğu altın bir tepsiyi ona uzattı. Halime un, bal ve taze meyvelerden yapılmış leziz yiyeceklerden her birinin tadına baktı. ''Ne kadar da aç!'' diye bağırdı kızlardan biri. ''Ve rengi de ne kadar soluk!'' dedi bir diğeri şaşkınlıkla. ''Yanaklarını ve dudaklarını kırmızıya boyamalıyız!'' diye önerdi güzel bir sarışın. ''Bırakın da çocuk önce karnını doyursun!'' dedi Meryem. Sonra da altın tepsiyi taşıyan zenci kıza döndü. Ona bir portakal ve bir muz soy Sara. Başını Halime'den yana çevirdi. ''En çok hangi meyveyi seversin yavrum?'' ''Bilmem, daha önce ikisinden de hiç yemedim ki. Her ikisinin de tadına bakmak istiyorum.'' Kızlar bu sözler üzerine yeniden kahkahalarla gülmeye başladılar. Halime de Sara'nın kendisine uzattığı bilinmedik meyveleri yerken mutlulukla gülüyordu. Kendisine gösterilen dostluk onu çok mutlu etmişti. Bir süre sonra parmaklarını yalamaya başlamıştı bile. ''Kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim.'' dedi kızlara gülümseyerek. Kızlar bir kez daha neşeyle gülmeye başladılar. Meryem bile hafifçe gülümseyerek Halime'nin yanaklarını okşadı. Halime damarlarındaki kanın aktığını hissediyordu. Gözleri parlıyordu. Neşesi de tekrar yerine gelmişti. Bir anda her şeyi unutarak kızlarla sohbet etmeye başladı. Kızlar onun etrafında oturmuşlardı. Bir kısmı dikiş dikerken bir kısmı da nakış işliyordu. Meryem ise Halime'nin eline metal bir ayna tutuşturmuş, yanaklarıyla dudaklarını kırmızıya, kaşlarıyla kirpiklerini de siyaha boyamakla meşguldü. ''Demek adın Halime'' dedi onu boyamayı öneren sarışın. ''Benim adım Zeynep.'' ''Zeynep, ne güzel bir isim.'' diye karşılık verdi Halime. Kızlar tekrar gülmeye başladılar. ''Nereden geliyorsun peki?'' ''Buhara'dan.'' ''Benim gibi.'' diye söze karıştı olağanüstü güzellikte bir kız. Yüzü ay kadar yuvarlak ve narindi. Ufacık yuvarlak bir çenesi, kadife gibi gözleri vardı. ''Benim adım Fatma. Eski efendinin ismi neydi?'' Halime cevap vermek istedi ama tam o anda dudaklarını boyayan Meryem ona engel oldu. ''Durun biraz, şimdi onu rahatsız etmeyin.'' Halime dudaklarındaki parmakların uçlarına gizlice bir öpücük kondurunca hemen azar işitti. Usludur, yaramaz kız. Fakat Meryem Halime'ye sert sert bakmaya bir türlü muvaffak olamıyordu. Genç kız herkesin sevgisini kazandığının farkındaydı. Son derece iyi hissediyordu kendisini. Bu arada dudaklarının boyanması da bitmişti. Elindeki aynadan kendisini seyrediyordu. ''Benim önceki efendim'' diye söze başladı bir daha. Ali isminde bir tüccardı. Son derece iyi yürekli, yaşlı bir adamdı. ''Madem ki bu kadar iyiydi, seni neden sattı?'' diye sordu Zeynep. ''Çok fakirdi, muhtaç duruma düştü. Karnımızı doyuracak kadar yemek bile bulamıyorduk.'' Adamın tüm serveti sahip olduğu iki kızıydı ama onları da başlık parası ödemeyi akıllarına bile getirmeyen adamlara verdi. Sonunda elinde bir tek oğlu kaldı. O da günün birinde hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Eşkıyaların kurbanı oldu herhalde. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Beni onunla evlendireceklerdi. Ailen kimdi diye sordu Fatma. Onları hiç tanımadım. Haklarında da hiçbir şey bilmiyorum. Kendimi bildim bileli tüccar Ali'nin yanındayım. Oğlu henüz evdeyken elime geçen para ile iyi kötü idare edebiliyorduk. Fakat sonra o felaket başımıza geldi. Efendim kendisinden geçmişti. Sürekli ağlayarak saçını başını yoluyor ve tüm vaktini dua ederek geçiriyordu. Günün birinde karısı ona beni Buhara'ya götürerek satmasını söyledi. Eşeğine binerek şehre gittik beraberce. Beni satın almak isteyen tüccarları uzun uzadıya beni nereye götüreceklerini, bana ne yapmak niyetinde oldukları hakkında sorguya çekiyordu. Nihayet karşısına beni efendiniz adına satın alan adam çıktı. Bu adam bana prenseslere yaraşır muamele göstereceğine dair peygamberin sakalları üzerine yemin ediyordu. İyi yürekli Ali fiyatım konusunda tüccarla anlaşmıştı. Bir yandan da hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ben de ağlıyordum. Ama şimdi o tüccarın doğru söylemiş olduğunu anlıyorum. Burada gerçekten de bir prenses muamelesi görüyorum. Duygulanarak gülümseyen kızlar ıslak kirpiklerinin altından birbirlerine baktılar. Benim efendim de beni sattığı zaman ağlamıştı dedi Zeynep. Ben doğuştan köle değilim. Türkler beni kaçırdıkları vakit yaşım henüz çok küçüktü. Uçsuz bucaksız bozkırlarının en ücra köşesine götürdüler beni. Orada bir oğlan çocuğu gibi ata binmesini ve ok atmasını öğrendim. Herkes mavi gözlerime ve sarı saçlarıma hayran oldu. İnsanlar sadece beni görebilmek için çok uzak mesafelerden gelmeyi göze alıyorlardı. Eğer kudretli bir hükümdarın varlığından haberi olsa, o anda beni satın alacağından söz ediyordu herkes. Sonra da sultanın ordusu bize saldırdı ve efendimi öldürdü. Yaklaşık 10 yaşlarındaydım o sırada. Düşmanla dövüşe dövüşe geri çekildik. Fakat bir savaş değildi bu. Gerçek bir katliamdı. İnsanlar ve hayvanlar kanlar içinde oldukları yere yığılıp kalıyorlardı. Efendimin oğlu ailenin reisi olmuştu artık. Bana aşık oldu ve beni meşru karısı olarak haremine aldı. Fakat sultan sahip olduğumuz her şeyi elimizden almıştı. Efendim de başına gelenler yüzünden o kadar sinirliydi ki haksız yere ortalığı kırıp geçiriyordu. Hemen her gün dövüyordu bizi. Sultanın egemenliğini kabul etmek istemiyordu. Nihayet sultan ile barış yaptı. Tüccarlar ülkemize gelerek ticaret yapmaya başladılar. Bir Ermeninin dikkatini çekmiştim. Adam efendimi bir an olsun rahat bırakmıyordu. Ona sayısız altın ve hayvan teklif ediyordu bana karşılık. Günün birinde birlikte efendimin çadırına girdiklerini gördüm. Efendimin gözü bana ilişir ilişmez belindeki hançeri çekti. Tüccarın vaatlerini aldanıp beni satacağından o kadar korkuyordu ki bunu yapmamak için beni hançerlemek niyetindeydi. Fakat tüccar ona engel oldu ve pazarlıkta anlaştılar sonunda. O anda ölmek istedim. Ermeni iğrenç bir insandı. Beni Semerkant'a götürdü. Orada da beni Seyduna'ya sattı. Fakat aradan o kadar çok zaman geçti ki çok çekmişin zavallı küçüğüm diye mırıldandı Halime ve acısını paylaşırcasına kızın yanağını okşadı. Fatma'nın merak ettiği bir şey vardı. Sen efendinin kadını oldun mu? Halime vücudundaki tüm kanın yüzüne hücum ettiğini hissetti. Hayır, ne demek istediğini anlayamadım. Ona böyle sorular sorma Fatma diye azarladı kızı Meryem. Onun henüz bir çocuk olduğunu görmüyor musun? Ben bunları yaşamak zorunda kaldığımda henüz 14'ümde bile değildim diye hıçkırdı Fatma. Akrabalarım annemle beni birlikte bir köylüye sattılar. Adamın kadını olduğum zaman daha 10 yaşında bile değildim. sürü borcu vardı. Onları ödeyemediği için de alacaklısına para yerine beni verdi. Fakat adama benimle yattığını söylemeyi unutmuştu tabii. Bakire değildim artık. Yeni efendim bu duruma son derece kızmıştı. Devamlı beni dövüyor ve hakaret ediyordu. Avızı çıktığı kadar bağırarak köylüyle benim kendisini aldattığımı ve ikimizi de öldüreceğine dair yeminler ediyordu. Bense olup bitenleri hiç anlayamıyordum.
Ayrım sonu.